Ayrım 5, sayfa 44. Zaman Gazetesi, 19 Aralık 2006, TRT'de skandal. Şahin Alpay. 11 Aralık akşamı TRT1'de yayınlanan İsveç ve Nobel Ödülü konulu belgeselden Sabah Gazetesi'nin TRT'de Pamuk ve Nobel skandalı başlıklı haberiyle bilgim oldu. Programı videoya çeken bazı dostlarım da ertesi gün bir kopyasını gönderdiler. İlgiyle izledim. İnanılmaz bir önyargı ve tekyanlılıkla şunları iddia ediyordu. İsveç dünyaya silah ve savaş ihraç eden, ifade özgürlüğünün bulunmadığı, kadınların yoğun bir şekilde şiddete maruz kaldığı, alkolizmin ve akıl hastalıklarının pençesinde ırkçılığın kol gezdiği, her türlü haklardan yoksun Sami ile Pom azınlığın soykırıma uğratıldığı bir ülkeydi. Nobel ve benzeri uluslararası ödüller ABD'nin küresel kültür emperyalizmine hizmet amacıyla veriliyordu. Orhan Pamuk'a ödül bu nedenle verilmişti. İsveçlilerin ne Nobel ödülünden ne de Pamuk'tan haberi vardı. Bu ve benzeri uydurma bilgilerin ard arda sıralandığı programda tasvir edilen İsveç, dünyanın en demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olmayı başarmış, kadın erkek eşitliğini sağlamada en ileri gitmiş olan, benim 9 yıl süreyle içinde yaşadığım ve yakından tanımak fırsatını bulduğum İsveç'e hiç ama hiç benzemiyordu. Tahrifatların en sunturlularından biri Samilerin, Laponların soykırıma uğratıldığına dair olmalıydı. İsveç, Norveç, Finlandiya ve Rusya'nın Kola Yarımadası'nın kuzey kutbuna yakın bölgelerinde yaşayan, kendilerine özgü dilleri ve dinleri olan Laponların, geçen yüzyıllarda kültürel eritme politikalarına hedef oldukları doğrudur. Parantez içinde, geçmişte bu tür asimilasyon, azınlıkları çoğunluk kültürü içinde eritme politikaları izlemeyen Avrupa ülkesi var mıdır? Ama Laponların soykırıma ya da katliama uğradıkları doğru değildir. Toplam 85 bin dolayında nüfusa sahip olan Laponlar, bugün İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın tam bir dil ve kültür özgürlüğüne sahip oldukları gibi kendi meclislerini de kurmuşlardır. Bu bilgileri ansiklopedilerden edinmek mümkündür. Belgeselin devlet kurumları içine de yuvarlanmış, Batı ve AB düşmanlarından oluşan Kızıl Elma ittifakının görüşlerini yansıttığı besbelliydi. Amacın İsveç Akademisi'nin verdiği Nobel ödüllerini ve Nobel ödülünü kazanan ilk Türk olan Orhan Pamuk'u aşağılamak olduğu ortadaydı. Programda AB reformları uygulandığı takdirde Türkiye'den geriye bir şey kalmayacağı da açıkça söyleniyordu. Kısacası program gerçek anlamda bir skandaldı. Başlıca şu nedenlerle. 1. Gazetecilik mesleğinin en temel kuralları nesnel, doğru bilgi vermeyi ve işlenen konulara farklı bakış açılarını yansıtmayı zorunlu kılar. İsveç Nobel ödülleri ve Orhan Pamuk elbette ki eleştirilebilir. Eleştirilmelidir de. Ama verilen bilgilerin doğru olması, gerçekliğinin saptırılmaması gerekir. Gazetecinin ülkelerini ve ahlakını böylesine aykırı bir programa standartları pek yüksek olmayan Türk medyasında bile zor rastlanır. 2. 1971 askeri müdahalesi sonrasında TRT özel bir kurum olmaktan çıkarılmış ve resmi görüşlerin borazanı haline getirilmiş ise de TRT yasası yayınlarına şu ilkelere uyulmasını zorunlu kılmaktadır. Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe ulaşabilmesi için tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak, kişilerin şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak ve dürüstlük anlayışına bağlı kalmak. 3. Program Türkiye'nin AB üyeliğine parlamentodaki bütün partileriyle ve bütün milletvekilleriyle destekleyen KKTC'de temsilcilik açma, Ercan'a doğrudan uçuşlara başlama sinyalleri veren bir ülkeye yönelik karalama kampanyası içermesi bakımından da gazeteciliğin yüklendiği sorumluluktan tamamen yoksundur. Bütün vatandaşların vergileriyle finanse edilen, dolayısıyla kamuya karşı sorumlu olan TRT'de yaşanan skandalların bu sonucundan ibaret olmadığı muhakkak. İdari ve mali bakımdan özerkliğe sahip, gazetecilik ilkelerine ve ahlakına göre davranarak bütün medyaya örnek ve medyada çoğulculuğun güvencesi olması gereken kamu yayın kuruluşunun bugün içinde bulunduğu hal gerçekten içler acısı. Hürriyet Gazetesi, 26 Aralık 2006. Banu Avar'ın programı ve İsveç'in avukatı Murat Belge. Özdemir İnce. Banu Avar'ın TRT televizyonunda yayınlanan İsveç konulu programı ile ilgili olarak Basın Konseyi 22.12.2006 tarihinde bir bildiri yayınlayıp Sınırlar Arasında adlı programın yasaklanması, yayından kaldırılması, bir daha yayınlanmaması yolundaki girişimleri ve yapılan suçlayıcı yayınları kınadı. Basın Konseyi olarak bu yaklaşımları sansürcü bir anlayışın ürünü sayıyor ve söz konusu programla ilgili suçlayıcı yayınlara İsveç Büyükelçiliği ve Türk Dışişleri Bakanlığı'nın yayına ve iletişim özgürlüğüne müdahale niteliğindeki girişimlerini esef verici bulduğumuzu belirtiyoruz. Şamaroğlu'nun Sınırlar Arasında adlı programı seyrettim. Uygunsuz bir program olsaydı Basın Konseyi böyle bir bildiri yayınlamayı gerekli görmezdi. Anladığım kadarıyla program İsveç'in kirli çamaşır bohçasını açıyormuş. Ben aynı işi 2000 yılından bu yana yapıyorum. Hürriyet arşivinde duruyor yazılar. Programı eleştirmek için kimileri, şimdi bu program olur mu? İsveç bizi tam AB için desteklerken dediler. Türkiye'nin ve Türklerin şamaroğlanı olmasını kabul eden bu türden sefillikleri ciddiye almak çok zor. Bir kadın. Beni asıl şaşırtan soğukkanlılığıyla ünlü Murat Belge'nin (parantez radikal 22.12.2006) şu son günlerde bir kadının yaptığı programa karşı dört nala saldırıya geçmesi. Zarif Murat Belge programın yapımcısına bir kadın dedikten sonra Sayın Heyeti Hakime diyerek İsveç'in dava vekilliğini üstleniyor. Meşrep sorununa girdiği için bu girişime bir şey diyemem ama kavram karmaşası başlıklı yazıda beni çok ilgilendiren bir bölüm var. Eugenics adıyla bilinen faşizan biyoloji uygulamasının İskandinavya'da revaç bulduğu bilinen bir olgudur. Bu ülkede Lapon azınlığın yakın zamana kadar kötü muamele gördüğü de öyle. Daha ararsanız Quisling'de de bulursunuz. Ama bunları allayıp pullayıp İsveç faşisttir, genosit yapmıştır derseniz kantarın topuzunu kaçırırsınız. Programda Eugenics ya da Eugenizme sözcükleri geçti mi bilmiyorum. Ancak bu sözcükleri 2000 yılından itibaren ilkin ve belki de sadece ben kullandığım için Murat Belge'nin değerlendirmesini üzerime alıyorum. Naziliğin çekirdeği. Murat Belge'nin hafife aldığı ve kısaca ırk arındırma anlamına gelen bu toplumsal felsefe Nazi soykırımın çekirdeğini oluşturur. Ve bunun ilk uygulamaları İsveç ve Norveç'te başlamıştır. Bu uygulamaya göre esmerler, sakatlar, zihinsel özürlüler, engelliler başlangıçta öldürülmeseler bile kısırlaştırılıyorlardı. Yabancı kaynaklara bakacak olursanız, Eugenics'in karşısında şöyle bir tanım bulursunuz. Devlet destekli bir ayrımcılık ve insan hakları ihlali ve hatta soykırım olduğu kabul edilmektedir. Murat Belge anlaşılan her zaman haklı olma yanılsamasının verdiği rehavetle birinin çıkıp bu işin üzerine gideceğini düşünmemiş. Bu ne düşmanlık? Oslo ve Barış Havarileri. Ekim 2006 yolculuğu. Tarihte barış söyleminin en çok duyulduğu bir dönemde yaşıyoruz. Batı dünyasında barış derneklerinden, barış komisyonlarından, barış havarilerinden geçilmiyor. Bazı ülkeler barış görüşmelerine ev sahipliği yaparak ünleniyor. Bu arada Orta Doğu'da, Asya'da, Afrika'da kan akıyor, dünya üçüncü binde kana bulanıyor. Uygar devletlerin temsilcileri yüzlerinde medeni tebessümlerle ekranlarımızda beliriyor. Ölenle öldürenin arasında yerlerini alıp kameralara poz veriyorlar. Bu oyun son yıllarda Norveç'in başkenti Oslo'da sık sık sahneye konuluyor. Filistin ile İsrail tarafları, Amerikan başkanları ortalarında Oslo'da kameralara gülümsüyorlar. İspanyol devlet yetkilileriyle ETA'nın temsilcileri ya da İRA'yla İngilizler hep Oslo'da buluşuyorlar. Taraflar masaya oturduklarında onları masaya oturtanlar acaba ne kadar tarafsızlar? Kıbrıs'ta tarafsız mıydılar ya Filistin'de? Sudan'da da pek tarafsız görünmüyorlar. Oslo tüm barış görüşmelerinin başkenti. ABD'nin terörle mücadelesindeki en sıkı müttefiki. Bir barış havarisi ama dünya silah sanayinin en önde gelen ülkelerinden biri. Avrupa Birliği üyesi değil fakat birliğin askeri yetenekleri oluşturma çabalarının en büyük destekçisi. 100 yıldır dünyaya barış ödülü dağıtıyor. 100 yıldır dünyaya en çok silahı o satıyor. Acaba barış ödülleri neyin bedeli? Oslo, Orta Doğu coğrafyasında barışı sağlamak adına imzaların atıldığı şehirdi. İzzak Rabbani ile Yasir Arafat ilk kez Oslo'da bir araya gelmişti. 1993 yılında yapılan bu ilk görüşmeye Oslo adı barışla birleşti. Dünya basını haberi Orta Doğu tarihine yeni bir sayfa açılıyor başlığıyla verdi. Hangi barış? Yasir Arafat ile İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin, Amerikan Başkanı Bill Clinton'ın önünde gazetecilere gülümsediler. Bu anlaşmayla İsrail ve Filistin tarafları tarihte ilk kez birbirlerini tanımış ve ikili bir metne imza atmış oluyorlardı. Orta Doğu'ya barış gelecekti. Filistin devleti kurulacaktı. Ama savaş devam etti. İsrail, Filistin'i duvarlar arasına hapsetti. Gazze'yi kan gölüne çevirdi. Her şey eskisinden de kötüye gitti. Barış masasından nemalanan silah tüccarları daha zenginleşmeye devam ettiler. İsrail, Lübnan'a da saldırdı. Orta Doğu'ya daha çok silah sokuldu. Oslo'da hayat hep sakindi. İnsanlar işlerine gider, sonra yalnızlıklarına geri dönerlerdi. Metrodan inerler, parkta biraz zaman geçirirler. İstasyonun önünde dertli ülkelerinden gelen göçmenlerin gitarını dinler, şapkalarını birkaç kuruş bırakır, sonra evlerine giderlerdi. O sırada Gazze'de sokak ortasında insanlar bir bir vurulurdu. Irak'ta yüzlercesi bir günde ölürdü. Kandahar'da her gün bombalar patlar, Kerkük'te, Musul'da, Tel Afar'da, morglarda yer kalmazdı. Tüm barış görüşmelerinin arkasından mükemmel bir silah sanayi yükseldi. Orta Doğu yüzyıldır silah tacirlerinin en gözde pazarıydı. Başta İngiltere olmak üzere Batılı devletler en yeni teknolojilerini Orta Doğu'daki yandaşlarıyla paylaştı. İsrail, İngiltere'nin yardımıyla başladığı sanayini Amerika, Fransa ve Norveç'in katkılarıyla geliştirdi. Norveç'e sis görevi. İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Jeremy Corbyn bir konuşmasında nükleer teknolojiyi İsrail'e 1950'lerde biz transfer ettik demişti. Silah transferinde Norveç'in rolünü şöyle açıklamıştı. İsrail'in nükleer silah yapabilmesi için nükleer yeteneklerini geliştirmesinde taraf olduk. Norveç gerçeğin gizli kalması için her zaman yapay sis görevi yaptı. Norveç aynı zamanda dünyayı Nobel Barış Ödülü ile tanıştıran ülkeydi. Yıllarca küresel satrancın hamlelerine göre barış sürecine müdahil oldu. Barışa en çok ihtiyaç duyulan yerlerde ise yoktu. Irak'ta katliam sürerken, Lübnan boydan boya ateşler altındayken, Tel Afar, Kerkük, Musul kana bulanırken, Gazze sokaklarında yaralılarını taşıyanlar her gün vurulurken, barış havarileri sessiz kaldılar. Bir sis perdesi ardından silah sanayinin randımanını arttırdılar. Norveç'in en üst düzey dış ilişkiler kurumu NUPI'nin başkanı Sverri Lodgaard'e Orta Doğu'da barış için ne yaptıklarını sormuştum. Korkarım yapabileceğimiz fazla bir şey kalmadı. 2003'te Irak'ın işgalinde Amerikalılarla oralarda çalıştık ama sonra kuvvetlerimizi Afganistan'a kaydırdık. Norveç'in silah ihracatı 11 Eylül olaylarından sonra hızla artmıştı. Afganistan Savaşı sırasında Norveç silah ihracatında patlama yaşanmıştı. Barış deyince akla gelen ilk şehirdi Oslo. Ama sularında savaşın ülkelerin aksi vardı. Silahların gölgesinde barış ödülü. Nobel Barış Ödülü 100 yıl içinde 85 Batılı ülkeye verildi. Son yıllarda Batılı ülkelerin çıkarları için çalışan 3. Dünya ülkelerine veriliyor. Bu yıl Bangladeşli bir ekonomist ödülün sahibi oldu. Sverre Lodgaard'a soruyorum. Norveç deyince aklımıza bir yüzyılda verilen barış ödülleri geliyor. Ama aynı zamanda Norveç büyük bir silah satıcısı. Bu ikisini nasıl bağdaştırıyorsunuz? Uzun ince yüzünde ifade hiç değişmiyor. Doğru diyor. Çok önemli bir silah ihracatçısıyız. Öte yandan barış ödülleri de atıyoruz. O bir çelişki gibi görünüyor ama sözünü kesiyorum. Şunu sormak istiyorum. Norveç silah üretiyor. Tabii bunları satacak da. Yasalarınıza göre Norveç'in dünyadaki kriz bölgelerine silah satışı yasak ama Norveç silahlarını tüm çatışma bölgelerine rastlanıyor. Yine aynı ses tonuyla doğru diyor ve ekliyor. Yasalar bu konuda çok katı ama uygulama kısmında silahlar bizim istemediğimiz yerlere sevk edilebiliyor. Mesela 80'lerin sonuna kadar yürütmekte olduğumuz nükleer silahlanmada kullanılan özel seyreltilmiş uranyum maalesef birkaç ülkenin askeri programında yer aldı ve kullanıldı. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Olaya bütünsel bir açıdan yaklaşmak lazım. Bir yandan önemli bir silah ihracatımız var. Silahlar kimi zaman kötü amaçlara alet ediliyor. Diğer yandan 1993'te Oslo Anlaşması'yla başlayan barış çabalarımız var. İsrail-Filistin arasında barışa yönelik çok çabamız oldu. Soruma yanıt vermekte ısrarlı. Arkasına yaslanıp bana bakıyor, gözlerinde ifade yok. Norveç, Orta Doğu'da barış derken bir yandan da İsrail'in nükleer silah yapımında kullanılan maddeler satmıştı. İşin içinde para var. Norveç Barış Vakfı'ndan Alexander Harant'la buluşuyorum. Norveç'in ihlal ettiği yasaları soruyorum. Norveç'te 1958'de çıkarılan bir yasaya göre savaş halinde veya bünyesinde iç savaş olan ülkelere silah satamayız. Yasalar bunu engelliyor ama bu yasalara uyulmuyor. Çünkü işin içinde para var diyor. Ayrıca mesela Orta Doğu'ya bu silahları doğrudan ihraç etmesek bile Norveç silahları oralarda kullanılıyor. Çünkü bizim en büyük amacımız, alıcımız Amerika. Yıllık silah ihracatımızın %50'sini Amerika'ya satıyoruz ve onlar da bu silahları istedikleri yerde kullanıyorlar. Türkiye'ye Almanya'dan satılan silahların 1995'te PKK'ya karşı kullanımı yasaklanmış. Türkiye ambargo ile tehdit edilmişti. Oysa batılı ülkeler kendi yasalarını hiçe sayma pahasına nerede kullanılacağını sormadan parayı verene silahı satıyorlardı. Beate Slaydal, Norveç Af Örgütü siyasi masa şefi. Bu bir paradoks diyordu. Norveç'te Af Örgütü'nün ilgilendiği başlıca konulardan biri de silah ticareti. Biz yetkilileri uyarıyoruz. Silahları NATO ülkelerine bile satsanız bu silahların başka bölge ve ülkelere satılmayacağına dair teminat almalısınız diyoruz. Bu silahların el değiştirmemesi gerektiğini söylüyoruz. Peki sizi dinlemezlerse, silahları satarlarsa ne oluyor diyorum. Naif bir öfkeye kapılıyor. Eğer bunu yaparlarsa başları çok büyük belaya girer. Oysa başı belaya girenler silah satanlar değildi. Norveç'in gizli ordusu ROK, Amerikan ve İngiliz gizli servisleri tarafından kurulmuş, donatılmış, eğitilmişti. NATO bünyesinde özel birimler tarafından koordine edilen bu gizli ordu birçok kriz bölgesinde görev yapmıştı, yapmaya devam ediyordu. Hatırlarsanız basında ara ara Amerikan gizli servislerine bitiminde Avrupa'da kurulan cezaevlerinden söz edilir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi raporunda CIA'nin terör zanlılarının yasa dışı transferlerinden, yasa dışı gözaltılar ve işkencelerinden söz edilmişti. Norveç'in bu ağ içinde önemli bir yeri olduğu da açıklanmıştı. Yani her şey açık istihbarattı. Saklı ve gizli olan bir şey yoktu. Herkes her şeyi biliyordu. Norveç küresel ağda aldığı bu görevler karşılığında olsa gerek, Irak'ın kuzeyinde petrol kuyuları kazanmıştı. Norveç, ABD'nin kalkanı. Norveç, Rusya'nın batı sınırı, Amerika'nın en sıkı müttefiklerinden biri. Bu dostluk yıllar öncesine dayanıyor. 1950'lerde Amerikan Başkanı Eisenhower şöyle diyordu. Benim ilk işim Batı Avrupa ülkeleriyle yakın temasa geçmek ve kalplerinden ne geçtiğini öğrenmek oldu. Eisenhower Soğuk Savaş'ın başında Batılı devletlerin bir araya gelerek Rusya'yı durdurmaları gerektiğini vaat ediyordu. Müttefiklerini seçerken Norveç'e duyduğu özel yakınlığın altını çiziyordu. Kesin olan bir şey varsa o da Norveç'in hiçbir şekilde kuşku duymamamız gerektiğidir. Norveç bir işgal yaşadı ve başka bir işgal daha yaşamayacak. Norveçlilerin gidip Ruslara teslim olmaktansa yok olmaya karşı direneceğine tam olarak ikna olmuş durumdayım. 1950'lerde Norveç'e biçilen elbise belliydi. Bu ülke Rusya sınırında Amerikan için bir kalkan görevi üstlenmeliydi. Bu sınır Kuzey Denizi'ndeki Rus üslerinin dibindeydi ve stratejik olarak çok önemliydi. Norveç bir cephe ülkesiydi. Norveç Rusya sınırında Kola Yarımadası'na Amerika tarafından yerleştirilen çeşitli teknik malzemeler Rusya'nın en önemli deniz üssünü hedeflemekteydi. ABD Norveç'e barış elçiliği görevi verdi. Silahlanmanın en güçlü olduğu ülke birden Barış Kalesi olarak tanıtılmaya başlandı. Dünyanın büyük aktörleri sık sık Oslo'da buluşacak, barış adına kararlar alacaklardı. Dünyada barış için harcanan her bir dolara karşılık silahlanmaya 2000 dolar ayrılıyordu. Ve dünyada silahlanma için harcanan her 10 doların 4 doları Amerika'nın ve ona çalışanların kasasına giriyordu. Oslo'da barış masalarına oturan savaş sanayinin devleri barışa verilen önemden söz ederek kendilerini aklıyorlardı. Kimler bu oyunda dekor olmamıştı ki? Endonezya'dan Sudan'a, Sri Lanka'da Tamil kaplanlarından İspanyol ayrılıkçılarına kadar çeşitli taraflar Oslo'da barış masalarına oturdu. Aslında küresel ağdan icazet aldılar. Acaba Oslo barış havariliği için kimden icazet almıştı? Norveç'in ünlü dış ilişkileri uzmanı Kate Hansen bunu açıklıyordu. İlk barış görüşmeleri 90'larda İsrail ile Filistin arasında gerçekleşti. Norveç küçük bir ülke ve Oslo'da küçük bir şehir. Ama büyük ülkelerin yardımıyla Amerikalı dostlarımızın desteğiyle burada barış çabaları gelişti. Norveç'e silahlandırılıp savaştırılan halklar arasında arabuluculuk yapma görevi verilmişti. Mesela Asya'nın en stratejik bölgelerinden birinde yer alan Sri Lanka'da İngilizler aracılığıyla birbirine düşürülen iki yerli halk bir zamanlar gül gibi geçinmekteydi. Her iki halka da yıllarca silah satıldı. On binlerce insan çatışmalarda öldü. 2002'de Oslo'da birden barış gerçekleşti. Kısa bir ara verildikten sonra çatışmalar kaldığı yerden devam edecekti. Sudan da aynı akıbeti paylaştı. Ülke Afrika'nın zengin petrol yataklarının üstündeydi. 1950'lere kadar İngiliz sömürgesiydi. Bağımsızlığını ilan ettikten sonra başlayan ilk savaşta adeta bir kıyım yaşandı. Araya barış elçisi Amerika ve Norveç girdi. Kıyım daha da şiddetlendi. Norveç modeli. Norveç Barış Vakfı'ndan Alexander Harang şöyle diyordu. Norveç'in Sri Lanka ve Sudan'daki barış girişimlerine bakarsak, tüm sorunların oraya kendi yakın müttefiklerimiz tarafından aktarılan silahlar yüzünden çıktığını görürüz. Biz barış masasındayken müttefikimiz İngilizler Sri Lanka'ya silah satıyordu.